Ayrım 19. Kumarbaz. Bir akşam Baden'deyken yanından ayrılmak istediğimi söyledim kendisine. Ve aynı akşam rulete gittim. Ah, kalbim nasıl da küt küt atıyordu. Hayır, istediğim para değildi. Tek istediğim, ertesi gün tüm bu ginsellerin, başkatiplerin ve Baden'in baş döndürücü hanımefendilerinin benden konuşmaları, birbirine benim hikayemi tekrar tekrar anlatmaları, nasıl biri olduğumu merak etmeleri, bana gıpta etmeleri ve beni övmeleri, yeni zaferimin önünde saygıyla eğilmeleriydi. Gerçi çocukça hayaller ve isteklerdi bunlar. Ama kim bilir, belki Polina'yı görür ve ona her şeyi açıklardım. Belki o zaman kaderin cilvelerine rağmen ayakta olduğumu görürdü. Ah, benim derdim para değildi. Biliyorum, gene Blanc gibi birine yedirir, sonra da 16 bin franklık bir çift atım ve arabamla 3 haftalığına Paris sokaklarında dolaşırdım. Cimri biri olmadığımdan kesinlikle eminim. Savurgan da olmadığım kanısındayım. Yine de Croupier'in sesini duyduğumda müthiş bir heyecanla titredim. Trente et un, rogue, impair et pes ya da quatre, noir, peret monk. Üzerinde Louis ve Frederick altınları, talerler saçılı olan masayı nasıl da hevesle seyrediyordum. Croupier'in küreğinden parıldayan közler gibi dökülen avuç avuç altınları ve metrelerce sıra sıra gümüş yığınını. Daha oyun salonuna girerken bile iki oda öteden gelen saçılan para şıkırtıları tüylerimi diken diken etmeye yetiyordu. Ha, bir de o akşam 70 guldenimi masaya koyduğum an yok mu? Paseye 10 gulden koyarak başlamıştım işe. Kaybettim. Gümüş para olarak 60 guldenim kalmıştı. Bir an düşündükten sonra Zero'da karar kıldım. Zero'ya beşer beşer oynamaya başladım. Üçüncü elde çark Zero'da durdu. 175 guldeni alınca zevkten dört köşe oldum. Daha önce 100 bin gulden kazandığımda bile bu kadar sevinmemiştim. Hiç düşünmeden hemen Rog'a 100 gulden koydum. Kazandı. Rog'a 200 gulden. Kazandı. 400 guldenin hepsi Noire. Kazandı. Bütün 800 gulden Monk'a. Kazandı. Öncekilerle birlikte toplam 1700 guldenim olmuştu. Hem de 5 dakika içinde. Böyle anlarda insan önceki başarısızlıklarını hemen unutuyor. Çünkü hayatımdan fazlasını koyarak kazanmıştım bu parayı. Bu riski alma cesaretini göstermiştim. Böylece yeniden adam yerine konmuştum. Gidip otelde bir oda tuttum ve içeri kapanıp saat 3'e kadar tekrar tekrar saydım paralarımı. Sabah uyandığımda artık uşak değildim. Aynı gün Hamburg'a gitmeye karar verdim. Orada ne uşaklık etmiş ne de hapis yatmıştım. Trenimin kalkmasına yarım saat kala çabucak gidip iki el oynadım ve 1500 florin kaybettim. Ama yine de Hamburg'a gittim ve orada bir ay kaldım. Sürekli endişeyle yaşıyordum şimdi. Çok küçük miktarlarla oynayıp hesaplar yapıyor ve bütün gün masanın başında durup oyunu seyrediyor, bir şeyleri bekliyordum. Hatta rüyamda bile oynadığımı görüyordum. Tüm bunları yaparak daha önce de olduğu gibi uyuştuğumu ve giderek bataklığa saplandığımı hissediyordum yine. Bunu Bay Esley ile karşılaştığımda anlamıştım. Bay Esley ile o zamanlardan beri birbirimizi hiç görmemiştik ve karşılaşmamız rastlantı eseri oldu. Şöyle olmuştu. Parklarda yürüyüp 50 gulden dışında hiç param kalmadığını düşünüyordum. Otele olan tüm borcumu 3 gün önce ödemiştim. Yani rulete bir kez daha gidebilirdim, bir şey kazanacak olursam oynamaya devam edebilirdim. Şayet kaybedersem yine kendime bir uşaklık bulmak zorunda kalacaktım. Tabii özel ders verecek öğretmen arayan bir Rus'la karşılaşmazsam. Bu düşünceler içerisinde günlük gezintime çıkmış, parktan ve koruluktan geçerek komşu prensliğin topraklarına girmiştim. Arada bir böyle saatler süren gezintilere çıkıyor ve aç ve bitkin bir halde tekrar Hamburg'a dönüyordum. Bay Esley'i bir bankta otururken gördüğümde bahçelerden çıkıp parka yeni girmiştim. Önce o beni gördü ve seslendi. Gidip yanına oturdum. Tavırlarındaki zoraki havayı görünce onu gördüğüme çok sevindiğim halde sevincimi bastırdım. ''Demek buradasınız. Sizi göreceğimi tahmin etmiştim.'' dedi bana. ''Bana başınızdan geçenleri anlatma zahmetine girmeyin. Biliyorum. Her şeyden haberim var. Hayatınızın son bir yıl 8 ayını en ince detayına kadar biliyorum.'' ''Vay canına. Eski dostlarınızla nasıl da yakın ilgileniyormuşsunuz diye yanıtladım onu. Onları unutmamanız esaletinizdendir. Ama durun, aklıma bir şey getirdiniz. 200 guldenlik borcumdan dolayı Rutenburg'da hapisteyken kefaletimi ödeyip serbest kalmamı sağlayan siz miydiniz? Kimin yaptığını bilmiyorum da. Ah hayır hayır. 200 guldenlik borcunuzdan dolayı Rutenburg'da hapisteyken kefaletinizi ödeyip serbest kalmanızı sağlayan ben değildim. Ancak 200 guldenlik bir borçtan dolayı hapse atıldığınızı biliyorum. O halde kefaletimin kimin ödediğini de biliyorsunuz. Ah hayır. Sizi kimin dışarı çıkardığını bildiğimi söyleyemem. Tuhaf doğrusu. Bizim Ruslardan hiçbiri tanımaz ki beni. Hem tanısalar da bunu yapmazlardı. Bizim Rusya'da ancak hakiki Ortodokslar, onlar da din kardeşlerini kurtarırlar. Dolayısıyla bunu yapsa yapsa acayip tabiatlı bir İngiliz yapmıştır diye düşündüm. Bay Ashley beni biraz şaşırmış gibi dinliyordu. Beni moralsiz ve bitik bir halde bulacağını düşünmüş olmalı. Yine de sizi özgür ruhunuzdan ve neşenizden hiçbir şey yitirmemiş görmek sevindirdi beni dedi pek rahatsız bir tavırla. Beni ezik ve perişan görmediğiniz için sinirden kafayı yiyeceksiniz demek dedim gülerek. İlkin sözlerimi anlayamadı. Ancak sonra anlayınca gülümsedi. Konuşmalarınız hoşuma gitti. Bu sözlerdeki zeki, gayretli, gururlu ama aynı zamanda da karamsar eski arkadaşımı buldum. Bu kadar çelişkiyi ancak bir Rus bir arada barındırabilir. Doğru, insan en yakın dostunu da perişan görmekten zevk alıyor. Dostlukların temeli perişanlıktır zaten. Bu bütün gururlu insanların bildiği kadim bir kuraldır. Ama şimdiki mevzuda sizi perişan vaziyette görmediğime gerçekten sevindim. Söylesenize, kumarı bırakmayı düşünüyor musunuz? Ah lanet şey, hemen bırakacağım. Yalnız kaybettiklerinizi tekrar kazanır kazanmaz değil mi? Tam düşündüğüm gibi. Başka söze hacet yok. Biliyorum ağzınızdan kaçtı. Onun için doğruydu söylediğiniz. Söylesenize, kumardan başka bir uğraşınız var mı? Hayır, yok. Beni sorguya çekmeye başladı. Bir şeyden haberim yoktu. Hiç gazete okumuyordum ve tüm bu zaman boyunca tek bir kitabın kapağını bile açmamıştım. Çürümüşsünüz siz dedi. Yalnızca hayatınızdan değil, kişisel olsun, toplumsal olsun, tüm ilgilerinizden, insanlık ve vatandaşlık görevinizden ve dostlarınızdan, parantez içinde, ki gerçekten dostlarınız vardı, vazgeçmişsiniz. Bütün amacınızdan vazgeçmişsiniz. Hayattaki tek gayretiniz kumar olmuş. Hatıralarınızdan bile vazgeçmişsiniz. Kuvvetli ve ateşli günlerinizi hatırlıyorum da, o zamanlar sahip olduğunuz o en güzel duyguları yitirdiğinizden şüphem yok. Hayalleriniz, en güçlü tutkularınız şimdi artık, Pair, Empire, Rogue, Noir, orta dizinin 12 rakamı gibi şeylerden öteye gidemiyor eminim. Yeter, Bay Ashley lütfen, lütfen bunları hatırlatmayın bana diye sıkıntıyla bağırdım. Hatta sinirlendim. Size şunu söyleyeyim, hiçbir şey unutmuş değilim. Yalnızca durumumu düzeltene kadar geçici bir süreliğine hatıralarım da dahil olmak üzere kafamdan her şeyi sildim. O zaman, bakın o zaman nasıl dirildiğimi göreceksiniz. Daha 10 yıl buralardasınız desenize dedi. Bahse girerim, ileride yine bu bankta size bu konuşmalarımızı hatırlatacağım. Tabii o zamana kadar ölmezsem. Neyse, kapatalım artık bu konuyu diye sabırsızca kestim sözünü. Yalnız sandığınız kadar unutkan olmadığımı ispatlamak için size şunu sorayım. Bayan Polina nerede şimdi? Beni hapishaneden kurtaran siz değilseniz odur o zaman. O zamandan beri ondan hiç haber alamadım. Kesin bir tavırla, biraz da hiddetlenerek, hayır, ah hayır, sizi onun çıkardığını hiç sanmıyorum. Kendisi şu anda İsviçre'de ve Bayan Polina ile ilgili başka soru sormasanız sevinirim dedi. Elimde olmadan güldüm. Sizi de yüreğinizden yaraladı anlaşılan. Dünyada saygıyı en değer insanlardandır Bayan Polina. Ama yine de söyleyeyim, bana Bayan Polina hakkında sorular sormayı keserseniz sevinirim. Onu asla tanıyamadınız ve adını ağzınıza almanızı bile ona yapılmış bir hakaret olarak görüyorum ben. Yapmayın canım, yanılıyorsunuz. Hem sizinle başka ne hakkında konuşabilirim ki söyler misiniz? Başka ne hatıramız var ki? Yine de içiniz rahat olsun. Aranızdaki sırları öğrenmek gibi bir niyetim yok. Beni ilgilendiren yalnızca, nasıl desem, Bayan Polina'nın dış ilişkileri. Hiç olmazsa onlara dair bir çift söz edebilirsiniz. Pekala, ama yalnızca bir çift söz. Hepsi bu. Bayan Polina uzun süredir hastaydı. Hatta hala hasta. Bir süre İngiltere'nin kuzeyinde annem ve kız kardeşimle kaldı. 6 ay önce büyük annesi, hatırlıyorsunuz değil mi o deli kadını? O öldü ve ona 7000 poundluk bir servet bıraktı. Şu anda evli kız kardeşimin ailesiyle birlikte seyahatte. Küçük erkek kardeşine ve kız kardeşine de büyük annelerinden bir şey kaldı. Şimdi ikisi de Londra'da okula gidiyor. Üvey babası yani general bir ay önce Paris'te felç geçirip öldü. Mademoiselle Blanc ona iyi baktı ama sonunda ona büyük anneden kalan servetin üzerine oturdu. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Ya de Groux, İsviçre'de seyahatte değil mi o da? Hayır, de Groux İsviçre'de seyahatte değil. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Hem böyle üstü kapalı ve nezaketsizce yakıştırmalarda bulunmamanız konusunda sizi uyarıyorum. Yoksa bana hesap vermek zorunda kalacaksınız. Nasıl? Geçmişteki onca dostane ilişkimize rağmen mi? Evet, geçmişteki onca dostane ilişkilerimize rağmen. Binlerce özür diliyorum Bay Esley, ama izin verin. Bunda aşağılayıcı ya da kaba bir şey yok ki. Bayan Polina'yı hiçbir suretle suçlamıyorum. Hem bir Fransız veya genç bir Rus hanımefendi, genelleyecek olursak, bir kaynaşma demektir Bay Esley. Ve bunu ne ben ne de siz tam olarak anlayıp açıklayabilirsiniz. De Groux adını başka bir isimle birlikte kullanmamanız kaydıyla bana Fransız ve genç Rus hanımefendisinin ne anlama geldiğini açıklar mısınız? Kaynaşma derken neyi kastediyorsunuz? Neden Fransız ve neden genç Rus hanımefendisi? Gördünüz mü? İlginizi nasıl da çekti. Ancak bu uzun bir hikaye Bay Esley. Öncelikle anlamanız gereken çok şey var. Ancak her ne kadar ilk bakışta saçma gibi gelse de önemli bir soru bu. Fransız demek sona eren güzel bir geleneğin ürünüdür. Bir İngiliz olarak siz bu fikre katılmayabilirsiniz. Kıskançlıktan olacak bir Rus olarak ben de katılmıyorum. Ancak genç bayanlarımız bu konuda farklı düşünüyor olabilirler. Resini, sahte, yapmacık ve fazla süslü bulabilirsiniz. Hatta yazdıkları saçma bile gelebilir. Fakat kabul etsek de etmesek de kendine has bir tadı var ve dahası büyük bir şair resin. Tıpkı bir Fransız ya da Parisli diyelim. Biz daha vahşiler gibi yaşarken zarif bir kalıba oturtulmuştu. Devrim aristokrasi geleneği üzerine inşa edilmiştir. Bugün en adi Fransız bile her ne kadar yapısı ve ruhu yaratılış icabı buna uygun olmasa da oturması kalkması insanlara hitap edişi hatta düşünce tarzıyla gayet zarif olmasını bilir. İşte tüm bunlar Fransızlara aristokrasiden miras kalmıştır. Size şunu söyleyeyim Bay Esley, dünyada iyi, temiz ve çok bilmiş olmayan bir Rus kızından daha saf, daha dürüst tek bir yaratık bulunamaz. De Groux gibi biri, takındığı tavırlar ve yüzüne geçirdiği maskesiyle onun kalbini çok rahat fethedebilir. Adamın dış görünüşü zarif, Bay Esley, genç bayan dış görünüşüne bakarak adamın kalbinin ve ruhunun da doğal olarak zarif olduğunu düşünecektir. Oysa bu ona kalan bir mirastan başka bir şey değildir. Belki kızacaksınız ama İngilizlerin çoğu beceriksiz ve incelikten yoksun adamlardır. Ruslar ise daha çok güzelliği keşfetmekte ustadırlar ve ona düşkündürler. Ne var ki orijinal bir kişiliği ve ruh güzelliğini keşfetmek kadınlarımızın özellikle de genç kızlarımızın şimdi sahip olduğundan çok daha fazla bağımsızlık, özgürlük ve bir o kadar da tecrübe ister. Bayan Polina'nın, bağışlayın ama laf bir kere ağızdan çıktı, sizi o alçak de Groux'a tercih edebilmesi için daha köprülerin altından çok su geçmesi lazım. Size değer veriyor, sizinle dost oluyor, size tüm kalbini açıyor. Fakat de Groux denen o alçak para avcısı, o adi ve aşağılık solucan, onun kalbini fethetmeye devam edecektir. Yani deyiş yerindeyse küstahlık ve kibir devranı daha sürecek gibi. Çünkü bu de Groux denen adam ta başından beri onun kafasında. Kendisini onun ailesine ve kaçık üvey babasına yardım etmeye adamış zarif bir merkez. Hayal kırıklığına uğramış bir liberal olarak yer etmiş bir kere. Gerçi sonradan ipliği pazara çıktı ama ne fayda. Bunlar Bayan Polina için bir şey değiştirmedi. Sözün kısası, şimdi de Grox tek istediği bu. Şu anda ondan nefret ediyorsa da, geçmişteki de Grox'a olan özlemi dinmiyor. O Fransız, onun canlandırdığı bir hayaldi. Siz şeker fabrikatörüsünüz değil mi Bay Esley? Evet, şu meşhur Love & Co. adlı şirketin ortaklarındanım. Bakın, gördünüz mü Bay Esley? Bir tarafta şeker fabrikatörü, öbür tarafta ise Apollo Belvedere. Birbirine ne kadar da zıt şeyler. Ben ise şeker fabrikatörü bile değilim. Sadece önemsiz bir rulet kumarbazıyım. Ama uşaklık da yaptım. Bayan Polina bunu gayet iyi biliyordur. Çünkü her yerde iyi hafiyeleri var. Bay Esley bir an düşündükten sonra soğukkanlı bir şekilde ''Anlaşılan canınız çok sıkkın. Ondan bu kadar zırvalıyorsunuz.'' dedi. ''Hem söylediklerinizin orijinal bir tarafı da yok. Kabul. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz asil dostum? Söylediklerim her ne kadar bayat, her ne kadar basma kalıp ve her ne kadar gülünç gelse de ne yazık ki gerçek. Her neyse, biz sizle anlaşamıyoruz zaten.'' Bay Esley alevlenen gözleri ve titreyen sesiyle itiraz etti. İğrenç saçmalıklar bunlar. Çünkü... İzin verin açıklayayım. Size şunu söyleyeyim nankör, değersiz, sığ ve mutsuz adam. Hamburg'a onun isteği üzerine sizinle uzunca ve açık açık konuşmak, sonra da dönüp ona her şeyi anlatmak için geldim. Ne tür duygular, düşünceler içerisinde olduğunuzu, ne tür umutlar beslediğinizi ve... Geçmişe dair hatıralarınızdan neler kaldığını öğrenmeye yani. ''Ne diyorsunuz? Mümkün mü bu?'' diye bağırdım ve bir anda gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım. Sanırım hayatımda ilk defa olmuştu böyle bir şey. ''Evet mutsuz adam. Sizi sevdi. Artık size söyleyebilirim bunu. Çünkü siz mahvolmuş bir adamsınız. Dahası sizi hala sevdiğini söylesem dahi eminim burada böylece kalmaya devam ederdiniz.'' Kendi kendinizi bitirdiniz. Becerileriniz ve hayat dolu bir mizacınız vardı. Kötü bir arkadaş da değildiniz. Hatta sizin gibi insanlara ihtiyacı olan ülkenize yararlı da olabilirdiniz. Ama hayır, siz burada kalacaksınız. Tükenmişsiniz. Size kızmıyorum. Bana göre bütün Ruslar yaratılış gereği böyledirler. Rulet olmazsa başka bir şey olur. İstisnaya pek az rastlanır. Çalışmanın anlamını bilmeyen ilk kişi değilsiniz. Parantez içinde, çalışma derken çiftçiliği kastetmiyorum. Rulet Ruslar için yaratılmış bir oyun. Şimdiye kadar uşaklığı hırsızlığa tercih edecek kadar namuslu yaşadınız. Ancak gelecekte ne olur? Düşünmek bile istemiyorum. Bu kadar yeter. Hoşça kalın. Şüphesiz para ihtiyacınız vardır değil mi? Alın benden 10 Louis altını. Daha fazla vermeyeceğim. Çünkü nasılsa kumara gidecek. Alın ve hoşça kalın. Alsanıza. ''Hayır Bay Esley, bu kadar laftan sonra alın!'' diye bağırdı. ''Eminim hala onurlu bir insansınız. Onun için bunu gerçek bir dostun, dostuna verdiği para gibi kabul edin. Kumarı bırakıp Hamburg'dan derhal ayrılacağınızı ve yeni bir hayat kurmak üzere ülkenize döneceğinizi bilsem hemen şimdi çıkarır 1000 pound verirdim size. Ama size 1000 pound değil de 10 Louis altını veriyorum. Çünkü ne de olsa ikisi de aynı sizin için. Hiç farkı yok.'' Kumara vereceksiniz. Alın ve hoşça kalın. Vedalaşırken size sarılmama izin verirseniz alırım. Ah memnuniyetle. Çok içten kucaklaştık ve Bay Esley gitti. Hayır yanılıyordu. Ben Polina ve de Grox hakkında kaba ve münasebetsizce konuştuysam, o da Ruslar hakkında kaba ve düşüncesizce konuştu. Kendim için söylemiyordum bunu. Her neyse. Her neyse asıl mesele bu değil şimdi. Hep laf boşuna gevezelik. Oysa lafı bırakıp harekete geçmek lazım şimdi. En hayati mesele İsviçre şimdi. Yarın. Ah hemen yarın gidebilseydim. Her şeyi yeniden başlamaya, yeniden yükselmeye. Onlara göstereceğim. Polina'ya hala adam olduğumu göstereyim bir. Bunu yapmak için. Bugün için çok geç oldu artık. Ama yarın. Ah bunun kaçınılmaz olduğuna dair içimde bir önsezi var. Şu anda 15 Louis altınım var. Halbuki 15 guldenle bile başladığım günler olmuştu. Temkinli başlarsam... Ah nasıl olur, nasıl olur da hala akıllanamam. Mahvolmuş bir adam olduğumu neden hala anlamıyorum. Yeniden ayaklarımın üzerine kalkamaz mıyım? Evet, hayatımda bir kez olsun sağduyulu ve sabırlı davranmam lazım. Hepsi bu. Bir kez olsun irademin gücünü gösterebilir ve bir saat içinde hayatımı değiştirebilirim. Her şey irade meselesi. 7 ay önce Rutenburg'da son başarısızlığımdan önce neler olduğunu bir hatırlayın. Olağanüstü bir kararlılık örneğiydi o. Her şeyi ama her şeyi kaybetmiştim o zaman. Tam kumarhaneden çıkıyordum ki yeleğimin cebine baktım. Bir gulden kalmıştı içinde. En azından yemek param çıktı diye düşündüm. Ancak 100 adım kadar yürüdükten sonra fikrimi değiştirip geri döndüm. Monk'a koydum o guldeni. Parantez içinde, o zaman Monk'a oynuyordum hep. Düşünsenize, yabancı bir memlekette, evden ve arkadaşlarınızdan uzak, o gün yiyecek bir şeyler bulup bulamayacağınız dahi bilemeden, en son guldeninizi de oyuna sürüyorsunuz. Gerçekten çok farklı ve tuhaf bir duygu bu. Kazandım ve 20 dakika sonra cebimde 170 guldenle çıktım kumarhaneden. Gerçek bu. Son guldenin bazen ne mucizeler yaratabileceğini gösteriyor. Ya cesaretimi yitirseydim o anda? Ya o cesareti göstermeseydim? Yarın her şey bitecek artık. Kitabın sonu. 13 Şubat 2008.